Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 36. ayrım. Sayfa No. 465. Adaya geldiğinden beri saat kavramını yitirmişti. Bileğimdeki dijital saate bir göz attı, 7.30'u gösteriyordu. Bir an o saat için vaktin fazla erken olduğunu düşündü, sonra Meridyen Parkı'nı hatırlayarak omuz silkti. Acıkmıştı da, en son midesine giren yemeği uçakta yediğini anımsadı. Otele dönmeden önce bir yerlerde atıştırayım dedi. Etrafta fast food tarzı satış yapan yerler göremedi. Daha ziyade bar tipi ağırlıkta içki satan yerler mevcuttu. Kenan oldum olası içkiyi seven biri değildi. Biraz da çaresizlik içinde üzerinde bar yazan yerlerden birine daldı. Burası yağmur sonrası yeniden parıldamaya başlayan güneşe oranla zifiri karanlık geldi gözüne. Tipik bir Barbados meyhanesiydi. Kenan çok sonra British Town'un pahalı ve lüks yerlere basit ve sıradan yapılanmanın iç içe geçtiği istisnai kentlerden biri olduğunu anlayacaktı. Ne var ki bunu o anda anlaması imkansızdı. Bar ufak ve loştu. Barbados şeker kamışı memleketi olduğu için her yerde şeker kamışına rastlamak mümkündü. Barın içi de kah cilalı, kah ham şeker kamışı çubuklarıyla dekor edilmişti. Tıpkı otel odasındaki gibi tavana büyük bir vantilatör konmuştu ve barın serinliğini o sağlamaya çalışıyordu. Etrafa bir göz attı. Masaların çoğu boştu. Yandaki duvarın dibinde yaşlı bir yerli içki içiyordu. Kenan adamın sırtındaki ıslaklığın az önceki yağmurdan değil, terden olduğunu düşündü. Biraz geride denizci veya balıkçı olması muhtemel iki zenci rom içiyorlardı. Kimse başını çevirip ona bakmadı. Kenan bar Amerikan'a doğru yürüdü ve taburelerden birine oturdu. Elindeki poşeti de yanındaki taburenin üstüne koydu. Elindeki peçeteyle boş bardakları kullanmaya çalışan barmen isteksizce ona yaklaştı. "Evet, ne içeceksin?" diye sordu. Kenan barmeni yakından görünce irkilmekten kendini alamadı. Galiba Antil Adaları'nın yerlileri köklerini oluşturan Afrikalılara oranla belki iklim, belki de beslenme şartlarındaki değişiklik nedeniyle fizik olarak son derece gelişmişlerdi. Adam en azından 2 metreye yakındı fakat ondaki asıl ürkütücü yan, yıllar öncesinden kaldığı belli olan sol kaşının üzerindeki derin yarık ile yine sol omzunun üzerinden başlayıp dirseğine kadar inen et boşluğuydu. Adamın kolunun o yanı sanki parçalanıp etleri yırtılmıştı. Kenan gözlerini kaçırmaya çalıştı. "Evet ahbap, söyle bakalım ne içeceksin?" Kenan başını kaldırmadan "Bir bardak bira lütfen," dedi. Barmen gök gürültüsü gibi bir sesle güldü. "Bira mı?" "Evet, bir sakıncası mı var?" Kenan adeta ürkerek sormuştu. "Yok tabii, yabancı. Ama burası Rom ülkesidir ve Rom gerçek erkek içkisidir. Sen yine de bana bira ver. Nasıl istersen." Zenci barmen dişlerini göstererek sırıttı. "Burada her içkinin parası peşin ödenir." "Niye?" Barmenin gülümsemesi hala kaybolmamıştı. "Zira senin gibi metaliksiz turistler bazen içer içer sonra paramız yok ama kenefi temizlemeye hazırız derler. Hemen hatırlatayım. Benim bok çukurumu temizlemen hayatına mal olabilir." Kenan iliklerine kadar titredi. "Keşke otele dönseydim," diye düşündü bir an. Sonra elini hemen cüzdanına atarak bankonun üzerine çıkardı. "Ne kadar?" diye sordu. Dev zenci bankonun üzerindeki cüzdana bir göz atarak yeniden sırıttı. "Paralısın ha? Seni o serseri turistlerden sanmıştım. Böyle davrandığım için kusura bakma yabancı," dedi. Kenan derin bir soluk alıp parayı uzatırken cüzdanı alelacele cebine tıktı. Barmen paranın üzerine iade ederken, "Konuşmandan belli, sen İngiliz değilsin," dedi. "Nerelisin?" "Sen tahmin et, yabancıları iyi tanıyorsun galiba." Barmen bir süre Kenan'ı süzdü. "İtalyan mısın?" Genç adam başını iki yana salladı. "İspanyol?" "Hayır." "Ama Akdeniz olduğuna kalıbımı basarım. Sende onların havası var." Kenan bu garip yaratığa milliyetini açıklamak istemiyordu. "Yunanlıyım," dedi. "Bak, yanılmamışım. Gördün mü? Daha evvel hiç Yunanlı ile tanışmış mıydın?" "Birkaç kez buraya gelen gemicileri görmüştüm. Çok şamatacısınızdır." Kenan adamın dobralığı karşısında sırıttı. "Doğrudur," dedi. "Ama onlar iyi içerlerdi. Sen içmiyorsun." "İşte içiyorum ya. Biraz sudur evlat. Sadece hararet keser. Ben gerçek içkiden bahsediyorum." "Anladım. Şu sizin ünlü romunuzdan değil mi?" "Hı hı." Kenan bardağından bir yudum daha aldı. Açlıktan midesi kazınıyordu ama burada yemek yemeye niyeti yoktu. Birasını bitirince çekip gitmeyi düşünüyordu. Burayı bir batakhane gibi görmeye başlamıştı. Barmen elindeki kirli peçeteyle tezgahın üstünü silerken "Gemici misin?" diye sordu. Kanlı gözleri merakla Kenan'a çevrilmişti. Kenan "Hayır," diye mırıldandı. "Yoksa sıradan bir turist mi?" "Eh, öyle de diyebilirsin." "Pek anlayamadım. Yani turist misin yoksa değil misin?" Kenan bir an "işe şimdi de başlayabilirim," diye düşündü. Kısa süren bir kararsızlıktan sonra "İşsizim, iş arıyorum," dedi. "Barbados daha." Arkasından gürültülü bir kahkaha attı barmen. "Öyleyse yandın yabancı. Böyle bir şansın hiç yok diyebilirim." Kenan şaşırmış gibi "Neden?" diye sordu. Buradaki şeker üreten çiftliklerde her zaman iş bulabileceğimi söylediler. Onu diyen bok yemiş. Sen çelimsiz herifin tekisin. Hiçbir çiftlik kahyası sana iş vermez. Buradaki yapılı, güçlü, kuvvetli yerliler bile iş bulamazken bu halinle seni kim işe alır ki? Kenan bir an kendini aşağılanmış gibi hissetti. Her zaman gücü yerinde, dayanıklı bir insan gibi görmüştü kendini. Fakat çiftlik işçileri karşısındaki bu koca zenci, mahluk gibiyseler gerçekten de şanslı olamazdı. Konuşmaya devam etti. Burada Korevega diye bir çiftlik varmış. Orada her zaman iş bulabileceğimi söylediler. Barmenin tebessümü bir anda kayboldu. Pis pis Kenan'ın suratına baktı. Kim dedi bunu? Jamaikalı bir dostum. Kingston'da. 3 sene önce o çiftlikte çalışmış. Unut orayı. O dostunu halt etmiş. Orada çalışmak çok zordur. Neden? O çiftliği bilirim. Kahya Boyd da arkadaşımdır. Aynı köydendik. Ne olmuş yani? Evlat, orası esrarengiz bir yerdir. Başını belaya sokma. Sen iyi bir gence benziyorsun. Bunu yüzüne bakar bakmaz anladım. Barmenler insan sarrafıdır. Buraya her çeşit insan gelir. Başına dert açmadan ve cüzdanındaki parayı bitirmeden buradan uzaklaş ve kendine başka bir yerde iş ara. Dur bir dakika. Esrarengiz bir yerdir demekle neyi kastettin? Barmen kanlı gözlerini Kenan'a dikerek pembe avuç içleriyle yüzünden süzülen terleri sildi. Sen bir yabancısın. O konuyu kurcalama ve tavsiyeme uy. Ama şimdi merak ettim. Çiftlik neden esrarengiz olsun ki? Oranın sahibi Jonathan Crenn adlı bir İngilizdir. Ama gerçek sahibinin yüzü yanık ve her zaman maskeyle dolaşan bir adam olduğu rivayet edilir. Ve bunu bu adada herkes bilir. Adamın şeytan olduğu söylenir. Hiç ortaya çıkmazmış. Onu kimse görmemiştir. Hatta çiftlikte çalışanlar bile. Büyücü de olabilir. Kenan, Jonathan Crenn adını duyunca irkilmişti. Fakat barmenin Capshaw adı hakkında söylediklerini işitince, canilerin başının adada nasıl efsaneleştiğini ve nasıl bir kimlik kazandığını anlamakta gecikmedi. Adamı nedense bir korku sembolü haline getirmişler, şeytan ya da büyücü gibi yakıştırmalar yapmışlardı. Barmen ne de olsa cahil ve eğitimsiz bir kişiydi. ''Ben yine de şansımı denemek isterim.'' dedi. ''Nasıl istersen, bu senin bileceğin iş. Ben seni uyardım.'' ''Ama neden oraya esrarengiz dediğini açıklamadın?'' Zenci ufak bir kadehe rom doldurarak bir dikişte içti. Yüzü bir an geçmişten gelen bir anının acısıyla gerilir gibi oldu. ''Orada karanlık işler çevrilir delikanlı.'' diye homurdandı. ''Karanlık mı?'' Nasıl yani? Kendi iyiliğin için bunu bilmesen daha iyi olur. Vazgeç bu sevdadan. Zaten seni oraya almazlar da. Neden? Çalışan bütün işçiler yerli mi? 2 metrelik barmen artık bu konuşmadan sıkılmış gibi bir tavır takınmıştı. Cevap vermedi. Bir kadeh daha rom devirdi. Kenan birden adamın peş peşe içtiği içkilerin beynine üşüşen anılarla ilgili olduğunu kavradı. Usturuplu bir şekilde ağzını aramakta yarar vardı. Şansı yaver gidiyordu. Rastgele girdiği bir barda galiba işe yarar birini bulmuştu. Bu dev zencinin bildiği ve söylemekten kaçındığı bir şeyler vardı. Barmen birden testereyle etleri kesilmiş gibi olan yaralı olan kolunu tezgahın üzerine koydu. ''Şu koluma bir bak!'' diye bağırdı. Sesinde sanki yılların nefreti vardı. Kanlı gözleri buğulandı. ''Bu 15 sene önce orada oldu!'' diye homurdandı. ''Beni barakudaların cilt attığı denize fırlattılar.'' Kenan dehşetle adamın eski yarasına bakarken ''Kim?'' diye sordu. ''Kim olacak o iblis, o Allahsız büyücü?'' ''Neden ama? Onu bu kadar kızdıracak ne yaptın ki?'' Zenci 3. kadeh romunu dikerken ''Uzun hikaye, boş ver, bilmesen de olur.'' diye homurdandı. ''Ama bu vahşet, seni öldürmek istemişler, nasıl olur?'' ''Orada ölüm çok sıradan bir olaydır delikanlı, bunu kafana sok.'' ''Polise gitmedin mi?'' ''Polise mi? Güldürme beni. O herif bu adanın kralıdır, herkes ona çalışır. Hiçbir yere başvuramaz, hakkımı arayamazdım. Bunu anlaman için adanın yerlisi olman lazım.'' ''Peki, ne yaptın da sana böyle bir cezaya layık gördüler?'' Barmen bir an dalgınlaştı. Cevap vermeden önce beyni yıllar öncesinin anılarına kaydı. Kalın dudakları gerildi. ''Oraya işçi olarak girmiştim.'' diye fısıldadı. ''O zamanlar gençtim. Tuttuğunu koparan güçlü kuvvetli biri. Boyd o yıllarda da Korevega'nın kahyasıydı ve benim işçi olarak kabul edilmemde yardımcı olmuştu. Ödenen ücret Barbados için çok yüksekti. Burası fakir bir ülke sayılır delikanlı.'' Yasal olarak kölelik kalkmıştır ama yerli halk işsizlikten kırılır ve hala büyük sermaye patronlarının ekonomik kölesidirler. Sen mevcut yasalara boş ver. Zencilerin sömürülmesi hala devam etmektedir. Kahya ile aynı köydendik. Çocukluğumuz beraber geçmişti. O şartlara uymuş ve yakayı sıyırmıştı ama beni uyarmıştı. Buranın özel kanunları var. Sakın onlara karşı gelme demişti. Ben dinlemedim. Ne tür kanunlar diye sordu Kenan. Çiftlikte sana verilen işlerden başka hiçbir şeyle meşgul olamazsın. Düzeni eleştiremezsin. Haklarını koruyamazsın. Daha doğrusu hakkın yoktur. Çalışma şartlarıyla ilgili haklar mı? Zenci kötü kötü Kenan'a baktı. Hayır, sadece insan olmakla ilgili haklar. Anlayamadım. Senin anlayacağın, gençtim ve orada çalışan bir işçi kıza aşık oldum. Seni bunun için mi cezalandırdılar? Barmen derin bir nefes aldı. Bir gece sevdiğim kızın barakasına gittim. Hasat sonuydu ve işçilerin büyük bir kısmı malı şehre götürmüşlerdi ve izinliydiler. Kız barakada yalnızdı. Birbirimize ilgi duyuyorduk ve ona yaklaşabilmek için elime büyük bir fırsat geçmişti. Peki ne oldu? O namussuz sekreter dedikleri adam, Jonathan Crane'le bizi yakaladı. Benden hep şüphe ediyormuş meğerse. Ve efendinin, yani o büyücünün emriyle bizi ölüme mahkum ettiler. Arkadaşım Kahya Boyd, Jonathan'a çok yalvarmış ama sonuç değişmedi. Bizi Okuvuja çukuruna attılar. Ne çukuru o? Çiftlik kıyılarının hemen açındaki bir derin su çukuru. Köpek balıklarıyla barakudaların çok bol olduğu bir yer. Denizin bir cehennem noktası. Peki nasıl kurtuldunuz? Barmen'in bir an gözleri nemlenik oldu. Bir barakuda kolumu parçaladı ama o yıllarda çok güçlüydüm. Bayılmadım ve yüzmeye devam ettim. Fakat sevdiğim kızın hiç şansı yoktu ve iri bir cam göz onu anında paraladı. Okuvuja çukurunun suları kana bulandı. Kan kokusu alan canavarlar birbiri ardına oraya toplanıyorlardı. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Bütün acıma rağmen kalan son gücümle yüzmeye devam ettim. Geceydi. Sığ sulara eriştiğimde yarı baygın, çiftlik sınırları dışındaki kumsala serilip kalmışım. Kan kaybına rağmen Tanrı beni korumuştu. Sabahleyin büyük acılar içinde kendime geldim. Beni ikinci bir tehlike bekliyordu. Bir süre kızgın güneş altında ayılmaya çalışırken vücudumdaki sızıların kolumdan kaynaklandığını düşünüyordum. Nedense sonra durumu kavradım. Çıplak vücudumun üzerinde bana acı veren bir şeyler dolaşıyordu. Barmen bir rom daha doldurdu. Sonra elini kaşı hizasındaki eski yara izine götürerek "Bunu görüyor musun?" diye sordu. Dinlediklerini heyecanını ve ürpertisini üzerinden atamayan Kenan başını salladı. "Bunun gibi izlerden vücudumun her yanında vardır. Kumlar üzerinde yatarken iri Barbados yengeçlerinin istilasına uğramıştım. Biri az daha gözümü çıkaracaktı. Güçlü kıskaçlarını hep vücuduma geçirmişlerdi. Zor da olsa onlardan kurtulmak barakudalardan kaçmaktan daha kolaydı. Ama yara izlerini ömür boyu taşıyacağım." "Anladın mı şimdi neden oraya gitme dediğimi?" Kenan bira bardağını eline aldı. "Korkunç bir hikaye," diye mırıldandı. 6. Koravega Çiftliği. İngrid ihtirastan gerilmişti. Az sonra Zul kabilesinden dev zenci Mokoena bungalovunda olacaktı. Adama gelmesini emretmişti. Eğitim için vereceği emirler bahaneydi aslında. Tek istediği asırlar gibi kendisine uzun gelen açlığının sona ermesiydi. Bu kez ne aynada görüntüsüne baktı ne de erkeği tahrik edecek kokular sürdü. Zulu'nun her an sevişmeye hazır, azgın bir boğa aldığını daha ilk görüşte anlamıştı. Zencilerden hoşlanmadığı bir gerçekti. Siyah ırktan birkaçını denemişti, onların sevişme sırasında tenlerinden fışkıran kokudan nefret etmişti. Bir an Mokoena'ya öncelik vermekte hata mı ettim diye düşündü. Elinde bir aday daha vardı. Danimarkalı sarışın Jorgensen de ona hitap edecek birine benziyordu. Ama Mokoena'da hayvansal bir çekicilik vardı ve daha onu ilk gördüğünde mükemmel bir damızlık olduğunu sezinlemişti. Tabii ki erkekler gerçek kimliklerini seks yaparken belirlerdi. Hangi şekli sevdikleri, bunu nasıl yaptıkları, sevişme anında ve sonrasında neler deyip nasıl davrandıklarıydı. Eli kasıkların arasına gitti. Daha şimdiden yapış yapıştı. Artık sabredecek gücü kalmamıştı. Geçireceği dakikaları düşünmek bile onu heyecanlandırıyordu. Başını dikti, bir an hayatına gelen erkekleri düşündü. Adedini kendisi de hesaplayamazdı. İstediği erkeği alır ya da bırakırdı. Onların sadece hayatın ufak zevk bireyleri olduğunu düşünürdü. İlgilendikleri genellikle kendisini tatmin edecek güçte, hayvani hisleri kuvvetli, iri yapılı erkekler olmuştu hep. Yakışıklılık hiç önemli değildi. Hisler ve duygular da öyle. Sadece tek bir erkeğe gönül verir gibi olmuştu. Ne yazık ki o da yaşamıyordu artık. Mokoena için makyaj yapıp güzelleşmesi şart değildi. Odasındaki aynalı tuvaletin önünden kalktı. O böyle şeylere dikkat etmeyecek kadar kızışmış bir beygirden farksızdı. Hayattaki amacı zengin ve korkulan biri olmaktı. Tıpkı Efendi Kepşov gibi. Erkeklerin ondan korkması, kontrolün onun elinde bulunması, başkalarının yaşaması ya da ölmesiyle ilgili kararları kendisinin vermesi önemliydi. Gerisi boştu. Kalbi arzudan titremeye, ihtirasla yanıp tutuşmaya başlayınca erkekler içindeki bu fırtınayı bastırmaya yarayan birer piyondular. İşleri ve görevleri bitince onları rahatlıkla feda edebilir, kirli mendil gibi silkeleyip hayatından atabilirdi. Kapı vurulunca düşüncelerden silkinip toparlandı. Mokoena gelmiş olmalıydı. Aynaya son bir defa baktı, bol kırmızı bir etek ve üst düğmeleri açık lacivert bir bluz giymişti. Ayağında uzun ve ince topuklu iskarpinler vardı. Adamın boyu çok uzun olduğu için özellikle uzun topuklu ayakkabı seçmişti. Onun boyuna erişmek, ondan çok kısa kalmak istemiyordu. Kaba Mokuena'ya her zaman hakim ve güçlü olduğunu, dizginlerin kendi elinde bulunduğunu ruhsal olarak da kanıtlamak, sevişirken de onu küçümsemek arzusundaydı. Bu serseri bu gece muma çevirecek ve ne çetin bir ceviz olduğunu ona yatakta da ispat edecekti. Çok iyi biliyordu ki herifin başı önünde eğik, ezilmiş ve gururu kırılmış olarak çıkacağına inanıyordu. Kapı bir daha vurulunca girin diye seslendi. Eşikteki Zululu Mokuena'nın dev vücudu göründü. Geldim diye mırıldandı zenci. Saygısız ve ilışık görünüyordu yine. Konuşma tarzı kaba ve yetersizdi. Üstelik bir de mühendis olduğunu iddia etmişti. Kesin yalandı. Asla eğitim görmüş aydın birine benzemiyordu. İngiliz diplomasını bile görse inanmazdı. Bütün açlığına rağmen içindeki erkekleri ezme duygusu depreşti. Zenciye soğuk soğuk baktı, ne tıraş olmuştu ne de banyo yapmıştı. Bungalovdan içeriye girer girmez o çok iyi tanıdığı zencilere özgü ter kokusu etrafı kaplamıştı. Sizlere tıraş olmanızı ve banyo yapmanızı emretmiştim diye gürledi. Emretmek kelimesini kasten üzerine basarak vurgulamıştı. İri yarı zenci omuzlarını silkti. Boş ver, bu ada çok sıcak. Yıkansam da nasıl olsa yine terleyecektim. İngilit öfkeyle adama baktı. Zenci sanki kendisine meydan okuyor ve emirlerini hiçe sayıyordu. Bu bir emirdi diye tekrarladı. Mokuena pişkin pişkin sırıttı. Bu halinle biraz daha kadına benzemişsin dedi. İngilit şaşırıp kalmıştı. Adam üzerinde kurduğunu sandığı otoriteyi kaybetmeye başladığını hissetti. Gerçi buraya onu sevişmek, erkekliğini kullanmak için çağırmıştı ama bütün planı kendisinin istediği tarzda yürümeli ve her dakika, her saniye duruma hakim olmalıydı. Karşısındaki dev sadece adaleleri güçlü, kafası boş ve işe yaramaz bir yaratık olarak kalmalıydı. İngilit'in oyununun kuralı buydu. ''Bu ne saygısızlık?'' diye gürledi. ''Benimle nasıl böyle konuşmaya cüret edersin?'' ''Bırak şimdi böyle saçma sapan konuşmayı. Hadi soyun. Çocuklar bir şeyden şüphe etmesinler.'' Demek zenci buraya ne amaçla çağrıldığını çoktan anlamıştı. İngilit bir an sarsıldı, ne diyeceğini kestiremedi. Gözleri donuk donuk Mokuena'nın üstünde kaldı. Zenci üstündeki terli atleti çıkardı. Güçlü kaslı, gömülü, kıvrık tüylü göğsü ortaya çıktı. Boyun ve omuz adaleleri çok gelişmişti. Sesi çıkmayan kadın takdir ve hayranlıkla adamı süzmeye başlamıştı. Zenci şimdi sırıtıyordu. Doğurduğu beğeni hissini kavramıştı. ''Pekala, öyleyse ben soyunayım.'' dedi ve buruşuk pantolonu ve külotunu aynı anda sıyırdı. İngilit'in gözleri adamın bacakları arasında odaklanmıştı. Neredeyse dudakları uçuklayacaktı. Hayatında hiç bu kadar iri bir şey görmemişti. İrkilerek bir adım geri gitti. ''Nasıl, beğendin değil mi? Bahse girerim senin gibi bir kadın bile böylesini görmemiştir.'' Zenci yaklaşıyordu. İngilit dehşete kapılarak bir adım daha geriledi. Durum kontrolünden ve çığırından çıkıyordu. Bir an adamı davet etmekte hata ettiğini düşündü ama olan olmuştu artık ve geri dönülmesi çok geçti. En kötüsü zenci haklıydı. Gerçekten de böyle bir şey görmemişti. Kararsız kalmıştı. Ya onu derhal vurmalı ve bana tecavüze kalkıştı diye bir bahane uydurmalı ya da bundan böyle adamın kendisini istismar ederek kullanmasına izin vermeliydi. Acele bir karar vermesi gerektiğini biliyordu. Hem de çok acele. Asla bir erkek tarafından kullanılmasına ve ırzına geçirmesine izin veremezdi. Bu adamın ölmesi gerekiyordu. Çizmeyi çoktan aşmış ve kendisini bir fahişe gibi kullanmaya kalkışmıştı. Fakat İngiliz yerinden kımıldayamadı. Beyni kendisine ihanet ediyordu. Mokuena haklıydı. O doymak bilmeyen arzularının yönlendirdiği güdüler bu denemeyi yapmasını, rıza göstermesini söylüyordu. Bakışlarını adamın apış aralarından alamadı. Dudakları kurumuştu. Dayanabilirse hayatının en müthiş tecrübesini yaşayacaktı. Dev zenci yaklaştı. Yüzündeki gülümseme kaybolmuş, kanlı gözlerinde şimdi ihtirasını alevlendirdiği o çok iyi bildiği parıltılar oluşmuştu. Mokuena kocaman elleriyle kadının bluzunu önden kavrayıp çekti, bluz tazyike dayanamamış, düğmeler kopmuş, dikili olduğu yerler yırtılmıştı. Sütyen kullanmadığı için memeleri ortaya çıktı. Bakışları daha da haşinleşiyordu zencinin. Elini bu kez eteklerinin içine daldırıp yumuşak kalçaların üzerinden külotuna erişti ve İngiliz bir anda ufacık bez parçasının yüksek topuklu ayakkabıların üstüne düştüğünü hissetti. Sarışın kadın tamamen savunmasız ve hareketsizdi artık. Olacakları beklemekten başka bir şey yapamıyordu. Adamın kendisini kavrayıp o an yere yatıracağını sandı. Oysa zenci önce onu iyice soydu ve üzerindeki yırtık elbiseleri sertçe çıkararak çırılçıplak bıraktı. Adamın açlığı doruklara çıkmıştı. ''Ben alışırmış usullerle sevişmeyi sevmem.'' diye homurdandı. İngiliz'in ağzından tek kelime çıkmıyordu. Daha doğrusu çıkamıyordu. Birden kadını belinden kavradı. Titremeye başlamıştı İngiliz. Mokuena'nın korkunç yüzü bedenine yaklaşıyordu. Pembe, ıslak, tükürüklü bir dil memelerinin üzerine yapıştı. Emmeler, yalamalar, salyalar ve ağzına sokulan tiksindirici bir dil. Genç kadın birden ayaklarını yerden kesildiğini hissetti. İngiliz adamın ne yapacağını anlayamadı bir an. Boynuma sarıl diyordum okeana. Hem de emreder gibi. İngiliz hiç karşı koymadan adamın güçlük omuzlarını kavradı. Pis ter kokusu hiç umurunda değildi artık. Havaya kalkan bedeninin yavaş yavaş indiğini duyumsadı ama ayakları bir türlü yere değmiyordu. Neden sonra içinde anormal bir sızlama hissetti. Vahşi ve hoyratça. Üstelik hiç alışık olmadığı ve denemediği bir tarza. Başı dönüyor ve biraz canı yanıyordu ama az sonra bunun şimdiye kadar yaşadığı en güçlü deneyim olduğunu anladı. Mokeena'ya bir daha hak verdi. Zenci müthişti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 478. Devamı 37. ayrımda.